Ayrım 33. Cebelavi Sokağı'nı Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 321. Kadın ve erkek ziyaretçiler geldi ama ev Kasım'a çok küçük gelmeye başladı. O da dama çıktı. Binaların pencerelerinden kadın sesleri geliyordu. Küfürler, sokaktan gelen seyyar satıcı bağırışlarına karışıyordu. Bir de ilk başta İhsan'a ait olduğunu sandığı bir çocuk ağlayışı vardı. Sonra yakınlardaki bir damda bir çocuğun toz toprak içinde oynadığını gördü. Bir güvercin sürüsü yuvasına uçtu. Yalnız bir yıldız da ufukta göz kırptı. Kamerin gözlerindeki o tuhaf bakışı düşündü, sanki göremiyordu. Ağzının bir kenarını seyirmesini, dudaklarına yayılan mavimsi rengi düşündü. İçi ıstırapla kavruldu. Orada birkaç saat durdu, sonra aşağı indi ve koridorda kucağında İhsan'ı tutan Sakine'ye rastladı. "Yavaş girin içeriye, uyanmasın," diye fısıldadı Sakine. Pencere pervazına konmuş bir lambadan sızan loş ışıkta yatağın karşısında yer alan divana uzandı. Dışarıdan rebabın namelerinden ve onu izleyen şair Tazan'ın sesinden başka hiç ses gelmiyordu. "Büyük baba, sakince, bu evin dışındaki hiç kimseye vermediğim bir fırsatı sana vermeye karar verdim. Bu evde yaşayacak, bu evde evlenecek ve burada yeni bir hayata başlayacaksın," dedi. Hümam'ın kalbi mutluluktan kendinden geçercesine atmaya başladı. Bir peşrevden sonra şarkıyı bekleyen bir müzik hayranı gibi bu harika ezgiyi tamamlayacak kelimelerin gerisini bekledi. Ama yaşlı adam başka bir şey demedi. Hümam tereddüt etti, sonra konuştu. "İyi kalpliliğinizden dolayı teşekkür ederim, bunu hak ediyorsun." Oğlan bir büyük babasına bir de halıya bakıp durdu, sonra endişeyle "Peki ya ailem?" diye sordu. "Ne istediğimi sana açıkça söyledim," diye serzenişte bulundu Cebel abi. "Onlar da affınızı ve şefkatinizi hak ediyorlar," diye yalvardı Hümam. Uyumakta olan Kamer ani bir hareket yaptı. Kasım da divandan fırlayarak yanına gitti. Gözlerinde o donuk bakışın yerine yeni bir parıltı gördü. Ona nesi olduğunu sordu. "İhsan!" diye bağırdı Kamer güçlü bir sesle. "İhsan nerede?" Kasım odadan fırladı. Kollarında uyuyan bebeği taşıyan Sakine'yle döndü. Kamer İhsan'ı işaret etti. Sakine de yanağını öpebilmesi için bebeği yanına getirdi. Kasım yatağın ayak ucuna oturdu. Kamer gözlerini ona çevirdi. "Benimki daha büyük," diye fısıldadı. Kasım ona doğru eğildi. "Ne demek istiyorsun?" "Ben sana büyük ıstırap verdim ama benimki daha büyük." Kasım dudağını ısırdı. "Kamer, ıstırabını dindiremediğim için o kadar üzgünüm ki." "Sonrası için, senin için korkuyorum." "Beni düşünme," dedi Kasım büyük bir hüzünle. "Git Kasım, dostlarınla beraber ol. Burada kalırsan seni öldürecekler."
"Beraber gideriz."
"Aynı yoldan gidemeyeceğiz," dedi Kamer zorlanarak.
"Bana alışkın olduğum şekilde itaat etmiyorsun."
"O geçmişte kaldı."
Büyük bir baskıya dayanmaya çalışıyor gibiydi. Yanına gelmesi için ona işaret etti. Kasım ona biraz daha yaklaştı. Nefesini hissetti.
Kamer kıvrandı, yardım ister gibi uzanmaya çalıştı, göğüs kafesi çöktü, hırıltılı bir şekilde nefes alıp verdi. "Doğrulmasına yardım et, oturmak istiyor," diye bağırdı Sakine. Kasım doğrulması için onu kollarına aldı.
Ama Kamer sessizce vedalaşır gibi inledi, başı önüne düştü. Sakine çocukla beraber odadan koşarak çıktı. Sonra haykırışlarıyla sessizliği böldü.
82. Bölüm. Ertesi sabah Kasım'ın eviyle evinin önü yas tutanlarla doldu. Sokaktaki akrabalık ilişkileri saygının layıkıyla gösterilmesini gerektiriyordu. Ama sokak bu ilişkilerin başka hiçbir yararını da görmüyordu. Dolayısıyla Savaris başsağlığı dilemeye geldi. Onu da hemen çöl sıçanları izledi. Vekil Harş Rıfat da başsağlığı ziyaretine geldi. Onu Lahita, Galta ve Hagak takip etti. Onları da sokaktaki diğer herkes izledi. Cenazeye çete liderlerinin cenazeleri dışında sokakta daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir kalabalık katıldı. Kasım içindeki ıstıraba rağmen olgun bir soğukkanlılık sergiledi. Defin anında bile bütün duyuları ve melekeleriyle acı çekti ama gözlerinden tek yaş akmadı.
Kalabalık dağıldıktan sonra mezarlıkta sadece Kasım, Zekeriya, Üveys ve Hasan kaldı. Zekeriya Kasım'ın kolunu hafifçe vurdu. "Cesur ol yeğenim," dedi kederle. "Allah yardımcın olsun." Kasım'ın omuzları çöktü, derin bir of çekti. "O toprağa benim yüreğim de gömüldü amca," diye mırıldandı. Hasan'ın yüzü Kasım'ın acısını paylaşmak ister gibi buruştu. Mezarlık tam bir sessizlik içindeydi. "Gitmeliyiz," dedi Zekeriya bir adım atarak. Ama Kasım olduğu yerde durdu. "Neden geldiler?" diye şikayet etti. Zekeriya ne demek istediğini anladı. "Onlara yine de teşekkür etmeliyiz." "Onlarla yeni bir başlangıç yapmalısın," diye ekledi Üveys bu durumdan cesaret alarak. "Onlar bir adım attı. Şimdi senin bir adım atman gerekir. Mahallemizin dışında senin hakkında söylenenler burada fazla ciddiye alınmıyor neyse ki." Kasım sessizliğe ve kenara gömülmüştü. Üveys'le tartışmak istemiyordu. O sırada sanki kalabalığın dağılmasını beklemiş gibi Sadık'ın öncülük yaptığı bir grup belirdi. Büyük bir gruptu ama Kasım hepsini tanıyordu. Hepsi ona sarıldı. Kasım'ın gözleri yaşla doldu. Üveys sinirlenip gözlerini devirdi ama diğerleri onu görmezden geldi. "Şimdi seni burada tutacak bir şey kalmadı," dedi Sadık Kasım'a. "Kızı, evi ve mülkü burada," diye sertçe itiraz etti Zekeriya. "Benim sokakta kalmam gerekiyordu," dedi Kasım imalı imalı ve bu sayede sayınız arttı. Çevresine alan yüzlere baktı. Söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamak için sayılarının çokluğunu göstermek ister gibiydi. Çoğunu göç etmeye o ikna etmişti ve geceleri sokak uykuya daldıktan sonra evinden sessizce çıkıp arkadaşlarına, dostluklarından emin oldu ve onlara söylediklerini kabul etmeye hazır olanları ziyaret etmişti. "Daha çok bekleyecek miyiz?" diye sordu Akram'a. "Yeterince insan bize katılana kadar." Akram'a onu bir kenara çekip, "Yüreğim senin için ağlıyor, bu korkunç kaybını hiç kimse benden iyi anlayamaz," dedi. "Evet, haklısın," dedi Kasım duygulanmıştı. "Çok acı bir durum bu." "Çabuk ol da bize katıl, şimdi yalnızsın," dedi Akram'a ona anlayışla bakarak. "Her şeyin zamanı var." "Geri dönelim artık," dedi Üveys yüksek sesle. Dostlar kucaklaştı, sonra Kasım ve diğerleri evlerine döndüler. Kasım günlerce evinde yalnız kaldı. O kadar büyük bir karamsarlığa kapılmıştı ki Sakine üzüntüsünün kötü sonuçlara yol açabileceğinden korktu. Ancak Kasım bitmez tükenmez bir enerjiyle gizli gece seferlerine devam etti. Ortalıktan kaybolan insanların sayısı arttı. Şaşkına dönen halk da onları merak etmeye başladı. Sokak halkının geri kalan kısmı çöl sıçanlarıyla hatta koruyucularıyla alay etmeye devam ediyor, kaçma sırasının yakında Savaris'e geleceğini söylüyordu. "Bu iş beni çok geriyor," diye Zekeriya uyardı Kasım'ı bir gün. "Bunun sonuçları korkunç olabilir." Ancak beklemekten başka bir seçenekleri yoktu. Bu faal ama tehlikeli bir dönemdi. Bu kederli günlerde Kasım'ı gülümseten tek şey ihsandı. Sandalye kolçaklarına tutunup ayağa kalkmayı öğreniyordu artık. Ona o masum yüzüyle bakıyor, onunla kırlangıçların bülbüllerin dilinde konuşuyordu. Kasım İhsan'ın yüzünü şefkatle seyretmekten zevk alıyor, kendi kendine çok güzel bir kız olacak. Ama benim için en önemlisi annesi gibi iyi ve şefkatli bir insan olması diyordu. Kamerinkine benzeyen yuvarlak yüzü ve kara gözleri onun baş mutluluğuydu. Kaderin sonlandırdığı o mutlu ilişkinin kalıcı izi olarak var olmaya devam edecekti. Onun güzel bir gelin oluşunu görecek kadar yaşayıp yaşamayacağını düşündü Kasım. Yoksa kızının kaderinde doğduğu evle ilgili olarak sadece acı dolu anılar mı olacaktı? Bir gün kapı çalındı. Sakine gelenin kim olduğunu sorduğunda genç bir ses, "Aç kapıyı Sakine," dedi. Sakine kapıyı açınca karşısında ancak 12 yaşlarında olan bir kız gördü. Tuhaf bir şekilde pelerinine sarılıp sarmalanmıştı, yüzünde de peçe vardı. Duruma şaşıran Sakine kıza ne istediğini sordu ama kız aceleyle Kasım'ın odasına yöneldi. "İyi akşamlar," dedi telaşla. Peçesini kaldırınca güzel yüz hatları neşe saçan esmer yuvarlak yüzü ortaya çıktı. "Hoş geldin, otur, hoş geldin," dedi şaşkına dönen Kasım.
"Ben Bedriye, ağabeyim Sadık gönderdi beni," dedi kız divanın ucuna oturarak.
"Sadık mı?" dedi Kasım dikkatle.
"Evet."
Kasım ona merakla baktı, sonra bu kadar tehlikeli bir şeyi neden yaptı diye sordu.
"Bu pelerinle beni kimse tanımaz," dedi kız, ciddiliği onu daha da güzel gösteriyordu.
Kasım kızın olgun görünüşüne karşın yaşının küçük olduğunu fark etti. Biraz rahatlayarak sözlerini başıyla tasdik etti. Kız daha da büyük bir ciddiyetle konuşmaya devam etti.
Sadık sokaktan hemen ayrılmanız gerektiğini söylememi istedi. Lahita, Galta, Hagak ve Savaris bu gece sizi öldürmeyi planlıyorlarmış.
Kasım telaşlanmıştı, kaşlarını çattı, sakine inledi. Bundan nasıl haberi olmuş?
Yahya söylemiş ona.
Peki Yahya nereden biliyormuş?
Yahya'nın bir dostunun olduğu bir barda sarhoşun biri ağzından kaçırmış. Ağabeyim öyle dedi.
Kasım sessizce kıza baktı, sonra kız yerinden kalkıp pelerinini güzel vücuduna sarmaya başladı. Kasım da ayağa kalktı. Teşekkür ederim Bedriye. İyi saklanmaya çalış. Ağabeyine de selam söyle, yolun açık olsun.
Kız yüzünü peçeyle kapattı. Ona ne diyeyim?
Sabah olmadan buluşacağımızı söyle.
Kız Kasım'ın elini sıktı. Oradan ayrıldı.
83. bölüm. Sakine'nin yüzü solgundu. Gözleri korkusunu yansıtıyordu.
Bu evden hemen çıkalım diye haykırdı ve hazırlanmak için yerinden fırladı.
İhsan'ı pelerinine sar. Bir işim varmış gibi çık ama kaberin mezarına git, orada bekle beni.
Siz ne olacaksınız efendim?
Zamanı gelince ben de geleceğim. Sakine'nin gözlerinde endişe ile şaşkınlık arasında bir duygu okunuyordu. Hasan seni kalacağımız yere götürecek diyerek onun endişelerini giderdi Kasım. Birkaç saniye sonra Sakine yola çıkmaya hazırdı. Kasım İhsan'ı tekrar öptü.
Seni o sonsuz güce emanet ediyoruz dedi kadın ona kapıya yönelirken.
Sokağa bakmak için pencere kepenklerindeki bir çatlağın arkasında durdu. Köle kadının Cemaliye'ye doğru yürüyüp sokağın köşesinde kaybolduğunu gördü. Kolundaki o değerli bohçaya bakarken kalbi hızlı hızlı atıyordu. Mahalleyi taradı, çete liderlerinin taraftarları olan bazı adamlar gördü. Bazıları dingil kahvehanesinde oturuyordu, bazıları da aylak aylak orada burada dolaşıyordu. Çökmekte olan karanlıkta yüz atları seçilmiyordu. Tüm belirtiler adamların hazırlanmakta olduğunu gösteriyordu. Acaba Kasım'ın gece seferlerini keşfettiklerinden onun dışarı çıkmasını mı bekliyorlardı? Yoksa gece bitmeden evine mi saldıracaklardı? Şimdi amaçlarının anlaşılmaması için dikkatli bir şekilde etrafa yayılıyorlardı. Alacakaranlıkta böcekler gibi sürünüyorlardı, nefesleri bile suç kokuyordu. Acaba kaderi Cebel'in kaderine mi benzeyecekti yoksa Rıfat'ınkine mi? O karanlık gecede Rıfat kendini benzer bir durumda bulmuştu. Kalbi iyi niyetle dolu olarak evinde saklanmıştı. Bu arada evinin alt katını kana susamışlıklarının kokusu tendirine silmiş insanlar kaba adımlarıyla zapt etmişti. Sefil sokak, akıttığın kan ne zaman yeterdi gelecek? Odasını bir ileri bir geri adımlıyordu ki kapının çalındığını, Hasan'ın ona seslendiğini duydu. Yapılı vücuduyla Hasan girdi içeri, gözlerinde endişe okunuyordu.
''Sokakta tuhaf, kuşkulu hareketler var.'' dedi.
''Zekeriya amcam yürüyüşünden döndü mü?'' diye sordu Kasım, Hasan'ın söylediklerini duymazdan gelerek. ''Hayır ama dedim ki dışarıda tuhaf bir şeyler oluyor. Pencere kepenklerinin arasından baksana.''
''Seni endişelendiren durumu gördüm. Nelerin döndüğünü biliyorum. Sadık küçük kız kardeşini göndererek beni zamanında uyardı. Eğer haklıysa çete liderleri bu gece beni öldürmeye çalışacak. Onun için İhsan'ı Sakine ile buradan gönderdim.''
Seni Kamer'in mezarında bekliyorlar. Gidip onları al. Oradan da kardeşlerimizin karargahına gidin.
Sen ne yapacaksın peki?
Ben de kaçıp sizi izleyeceğim.
Seni burada yalnız bırakmam dedi Hasan kararlılıkla.
Ne dediysem onu yap çabuk dedi Kasım telaşla, bir parça da kızgınlıkla. Güce değil bir hileye başvurarak kaçacağım.
Direnişle karşılaşacak olsak senin gücünün bana yardımı dokunmaz. Gitmekle de kızımı korumuş olacaksın. Ayrıca adamlarımızdan bazılarını Cemaliye'den dağa çıkan yolların başına yerleştirebilirsin. Kaçtığım zaman yardıma ihtiyacım olursa bana destek olabilirler.
Hasan Kasım'ın istediğini yapmayı kabul etti. Elini kuvvetle sıktı.
Seninki gibi bir zihin kimse de yok. Herhalde iyi bir plan yapmışsındır dedi.
Buna cevaben Kasım kendinden emin bir şekilde gülümsedi. Hasan da sıkıntılı haliyle oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Zekeriya geldi, nefes nefeseydi. Kasım onun Yahya'dan geldiğinden ve aynı haberi getirdiğinden emindi. Önce Kasım konuştu.
Sadık bana haber gönderdi. Biraz önce öğrendim. Yahya'nın oradan geçiyordum. Senin duymamış olacağından korktum dedi adam. Altüst olduğu belliydi.
Bütün bu korkulara neden olduğum için üzgünüm dedi Kasım suçlulukla ve amcasını oturttu. Böyle bir şeyi bekliyordum. Savaris'in bana olan davranışlarında bir değişiklik fark etmiştim. Ama kendi kendimi kandırdım. Şimdi bu şeytanların çekirge gibi her yere yayıldığını görüyorum. Sen de tek başınasın, kaçma imkanın yok. Kasım kararlı bir şekilde doğruldu. Deneyeceğim. Başaramazsam dağda kolay kolay yenilgiye uğramayacak adamlarımız var dedi. Senin hayatının veya kızının hayatının yanında bunun ne önemi var ki diye sordu Zekeriya, somurtuyordu. Müritlerimin başında senin olmamana şaşırıyorum. Benim de Savaris'e gel diye devam etti Zekeriya, Kasım'ı duymamış gibi. Onunla pazarlık yaparız, ne istiyorsa yapacağımıza söz veririz. Kasım amcasının önerisine cevap vermeden kısa alaycı bir kahkaha attı. Zekeriya pencereye dönüp karanlık ve korkutucu görünümlü sokağa baktı. ''Neden bu geceyi seçtiler?'' diye sordu ona Kasım. ''Dünden önceki gün El Cebeller'den birisi senin davanın herkes için iyi olacağını söylemiş. El Rıfatlar'dan birisi de buna benzer bir şey söylemiş. Belki de onları bu kadar aceleyle hareket etmeye iten şey bu oldu.'' ''Gördün mü amca?'' diye gülümsedi Kasım. ''Ben vekil, harcın ve çete liderlerinin düşmanıyım. Ama sokağımızın dostuyum ve bunu herkes görecek. Sen şu anda karşı karşıya olduğun durumu düşün.'' Şöyle bir plan yaptım. Buradan çıkıp damlardan geçerek senin evine kadar ulaşacağım. Evdeki lambayı da onları kandırmak için söndürmeyeceğim dedi Kasım ciddiyetle. Birileri seni görebilir. Karanlık olmadan gitmeyeceğim. Böylece damında oturan kimse olmayacak. Ya evine daha önce saldırırlarsa? Sokak halkı uyumadan yapmazlar. Düşündüğünden daha pervasızlaşmış olabilirler. O durumda da ölürüm diyerek gülümsedi Kasım. Zamanı geldiyse kim erteleyebilir ki? Zekeriya'nın yüzünde telaş okunuyordu ama Kasım'a baktığında kararlılık yansıtan sakin ve kendinden emin bir gülümsemeyle karşılaştı. Benim evimi arayabilirler dedi Zekeriya umutsuzluk içinde. Neyse ki planlarından haberdar olduğumuzun farkında değiller. Ben de Allah'ın izniyle onlardan önce kaçacağım. Birbirlerine uzun uzun baktılar. Bakışları gözyaşlarından daha anlamlıydı. Sonra kucaklaştılar. Kasım yalnız kaldığında heyecanını üzerinden attı. Sokağa bakmak için pencereye gitti. Mahallede her şey normal görünüyordu. El arabalarının fenerlerinin yakınında civarında çocukları oynuyordu. Tıklım tıklım dolu kahvehanelerde sıcak bir ortam vardı. Damlar kadınların muhabbetleriyle yankılanıyor, sigara içenlerin öksürükleri, hakaretlere, ağzı alınmaz küfürlere ve rebaptan yükselen namelere karışıyordu. Savaris kahvehanenin girişinde oturuyordu. Her köşede de ölüm habercileri vardı. İhanetin varisleri, insan hırsızları, İdris'in o soğuk kahkahasından beri bu suç mirasını birbirinize aktarıyorsunuz ve bu sokak gitgide daha karanlık bir denize batıyor. Tutsak kuşun salıverilme zamanı gelmedi mi? Zaman geçmek bilmiyordu derken eğlenceler yavaş yavaş sona erdi. Damlar sessizliğe büründü, sokakta el arabalarıyla çocuklar dışında kimse kalmadı. Kahvehaneler boşaldı ve bir süre sadece karanlıkta evlerine dönen karaltıların sesleri duyuldu. Kendinden geçmiş sarhoşlar cemaliyeden geri geldi, esrar tekkeleri de mangallarını söndürdü. Karanlıkta bir tek ölüm melekleri kaldı. Harekete geçme zamanı geldi dedi Kasım kendi kendine, aceleyle merdivene yöneldi, dama çıktı. Kendi damıyla komşu evin damı arasındaki duvara yaklaştı. Duvarı kolaylıkla açtı. Koşmaya başlamak üzereydi ki karşısına bir karaltı çıktı. Dur dedi Kasım. Damların katillerle dolu olduğunu, etrafının tamamıyla sarıldığını fark etti. Geriye dönmek istedi ancak başka bir adam üzerine atlayarak onu güçlü kollarıyla sardı. Kasım korkunun büsbütün arttırdığı gücünü topladı ve midesine attı. Yumrukla adamı şaşırtarak kendisini saran kollardan kurtuldu. Midesine de bir tekme attı. İki büklüm olan adam inleyerek yere yıkıldı, bir daha kalkmadı. İki veya üç adam öteden bastırılmış bir öksürük sesi gelince Kasım o tarafa gitmekten vazgeçti. Endişeyle kendi damına döndü, merdivende durup kulak kabarttı. Yaklaşan ayak seslerini duyabiliyordu. Evinin kapısına yığılmışlardı. Şimdi de kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Kapı birden açıldı, neredeyse pervazından söküldü, adamlar da hemen içeriye daldı. Kasım tek bir saniye kaybetmeden hemen aşağıya indi ve avluya çıktı. Aceleyle kapıya yöneldi. Evin dışında hareket eden bir karaltı gördü, üstüne saldırarak boğazını sıktı. Ona kafa attı. Midesine bir tekme atıp adamı yere fırlattı. Adam sırt üstü yere düştü, hareketsiz kaldı. Kalbi hızlı hızlı atan Kasım Cemaliye'ye yöneldi. Evin boş olduğunu gören adamlar dama çıkıp arkadaşlarını orada yerde bulacaktı. Başkaları da onu bulmak için aşağıya iniyor olabilirdi. Amcasının evinin önünden geçti ama durmadı. Sokağın sonuna yaklaşınca da koşmaya başladı. Sokağın Cemaliye'ye açıldığı yerde önüne birisi çıktı. Diğerlerine haber vermek amacıyla "Dur seni it oğlu it" diye gürledi. Kasım onun önünden kaçamadan adam sopasını kaldırdı ama köşeden görünen ikinci bir kişi değdiğini adamın kafasına indirdi. Adam bağırarak yere yığıldı. "Mümkün olduğu kadar hızlı koşalım" dedi ikinci kişi. Kasım ile Hasan kayalara, çukurlara aldırış etmeden karanlıkta koşarak oradan uzaklaştılar.
33. ayrımın sonu. Sayfa 331.